Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Ramazan'ın ardından yeniden kendi saatimize döndük. Saatler 19'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la stüdyomuzda bu haftada Medeniyet Coğrafyamıza dair önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine gündemde önemli başlıklar var. Onlardan ilkiyle başlayalım. S-400 konusu ABD-Türkiye arasında gerilime yol açmaya devam ediyor hocam. Tabii bununla ilgili F-35 uçaklarının teslimi, iptal edilmesi vesairesi bu konularda yine gündemdeki yerini korurken ABD'den bir mektup ulaştı Türkiye'ye. Normalde diplomatik alanda bu tür mektuplar yazılır, gönderilir karşılıklı olarak ama bu kez sanki farklı oldu. Bu mektup basına da sızdırıldı ve küstahça bir mektup olduğunu söyleyebiliriz. Bu mektuba dair Türkiye'nin de bir cevabı olacağı yönünde gerek Milli Savunma Bakanı tarafından gerekse Dışişleri Bakanı tarafından açıklamalar yapıldı. Öncelikle S-400 konusu ve bu mektup bağlamındaki gelişmeleri konuşalım hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz alıyoruz demiyoruz, aldık bu iş bitmiştir dedi. Bu konu ve bu skandal mektup konusunda neler söyleyeceksiniz? Ne gibi gelişmelere yol açar bundan sonrası için?
Evet, öncelikle hayırlı akşamlar dileyerek sevgili dinleyicilerimize inşallah bayram sonrası bu yaz döneminde bugün karnesini alan talebelerimizin de inşallah bu yaz dönemini bereketli geçirmelerini dileyerek başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet tarihi boyunca baktığımızda hükümetlere istediğini dikte ettirebilmek için Cumhuriyet tarihi boyunca askerler tarafından muhtıra verilirdi. Biz onu hatırlarız 1970'li yıllarda vesaire. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmayındaki askerlerin bir kısmı NATO konseptinde yetişirdi. Ve Türkiye'den daha çok Amerika'nın ve NATO'nun ağzının içine bakardı. Evet. İşte bu en son 15 Temmuz darbesindeki tasfiye edilen askerleri biz FETÖ'cü diye nitelendirdik ama onların daha üst ağabeyleri NATO'cu askerler idi. Şimdi onlar tasfiye olunca Amerika artık direkt kendisi muhtırayı elden verme gereği gördü. Ve işin garibi 5 Haziran 2019 ve 5 Haziran 1964 Johnson mektubu ve aynı
tarihe denk.
Tarihe. Bu Amerikalılar bunlara da dikkat ederler. Yani böyle bir mektup ve tehdit yapacaklarsa onu birkaç gün öne alıp veyahut da birkaç gün tehir edip o tarihi bir olaya da atıfta bulunmak isterler ki o Johnson mektubuna bir atıftır bu aslında. Hı hı. Şimdi Amerika Türkiye'yi artık en üst perdeden tehdit ediyor. Diyor ki bu füzeleri almayacaksın. Halbuki Türkiye diyor ki bu saldırı füzesi değil, kendimizi savunma amaçlı bir füzeyi almayı düşünme veya müzakere safhası değil. Biz bunu aldık ve bu iş bitti.
Evet.
Şimdi bunu bir türlü kabullenemediler ve hala Dışişleri Bakanlığı'nın üçüncü yardımcısının bilmem ne sekreteri yani böyle üçüncü sınıf insanlar basına sürekli demeçler vererek Türkiye'nin bu girmiş olduğu yoldan dönmesine dair beyanatlarda bulunuyorlar. Fakat daha da enteresanı kendileri bizden daha iyi biliyorlar bu işin sürecinin nasıl bu noktaya geldiğini, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu, Amerika'ya karşı bir hasmani tutumun olmadığını, tamamen kendi savunma ihtiyaçlarından karşılandığını onlar da daha iyi biliyorlar. Evet. Ama burada Amerika Türkiye'ye şu mesajı veriyor. Yani sen benim sana çizdiğim sınırların dışına çıkıyorsun diyor. Bunun bir bedeli olur ve sana en ağır şekilde bunu ödetirim diyor ve ambargo uygulamak veya işte düşman ülkeler kategorisine koymak vesaire, bunların hepsiyle tehdit ediyor, sopa gösteriyor. Evet. Ama Türkiye'de en son çıkışıyla ki bu mektuba bugünlerde bir cevap hazırlanıyor ve sanırım bu cevapta da göreceğiz, hı hı, hükümet ve askeriye cenahının ortak bir kararıyla bir karşılık verilecektir buna. Yani evet, Türkiye devleti buna mutlaka bir karşılık vermeli. Buradan şunu anlıyoruz. Türkiye diyor ki bu tür adımları atan ülkeler bedel ödemeye de hazır olmalıdırlar ve biz bedeli ödemeye hazırız diyor. Yani evet, siz bize ekonomik olarak yaptırımlar uygulayabilirsiniz. Bir takım terör örgütlerine direkt veya dolaylı olarak destekleyerek canımızı acıtmaya kalkabilirsiniz ki bunu yapıyorsunuz, evet, dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çok alenen söyledi yani bu YPG'ye, PKK'ya verilen silahları vesaire kastederek. Yani siz zaten bize dostane bir şekilde davranmıyorsunuz. Çok uzunca bir zamandan beri davranmıyorsunuz dedi ki o çekiç güçten başlayarak da 90'lı yılların başından orada hiç kimsenin olmayan bir bölge oluşturdular Irak'ın kuzeyinde. Ne Irak hükümeti müdahale edebiliyor, ne bölgesel Kürt yönetimi, ne Türkiye, ne İran. Dolayısıyla orada işte Hakkurt'tan Kandil'e kadar olan o bölgeyi hiç kimsenin olmayan bir bölge, yani teröristlerin cirit attığı, adeta terör üreten bir bataklık gibi. Türkiye işte ona müdahale ederek bir karşı cevap verdi. Ve bu karşılıklı restleşmenin sonucunda benim tahminim şudur ki işte bu G20 zirvesinde Putin, Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi olacak. Evet. Amerika Kuzey Kore'ye de aynısını yaptı. En sonunda gel anlaşalım dedi. İran aynısını yaptı. Gel anlaşalım dedi. Ve Türkiye'ye de muhtemelen benzer bir, evet, tavırla cevap verecektir. Yani kol bükmeye, diz çöktürmeye sonuna, hı-hı, kadar kanırtacak. Ama iş kopma noktasına geldiğinde belki de Türkiye'ye sana 50 milyar dolar, 100 milyar dolar kredi vereyim. İsrail ile Mısır'ı da yanına al. Bu Akdeniz doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya naklini birlikte yapalım teklifiyle bile gelebilirler. Yani bu kadar iş girildikten hemen sonra böyle büyük bir işbirliği teklifiyle bile gelebilirler. Yani Amerika'nın ve Batı'nın şeyi ölümü gösterip ısıtmaya razı etmek gibi böyle bir niyetleri vardır. Önümüzdeki aylarda bu tür daha gerilimin artacağı günler olabileceği gibi ipi koparmadan aniden de böyle işlerin birdenbire yoluna girdiğini görebiliriz.
Ki bugüne kadar Trump'ın ABD'nin yaklaşımı da önce gerilimi tırmandırmak, sonra da birden, evet, bir uzlaşma havası, bir anlaşalım, evet, oturalım, konuşalım noktasına gelme yönünde.
Tamamen bir pazarlık, evet, da elini güçlendirme taktiği, hı-hı, olarak değerlendirilebilir.
Evet. Peki şuradan devam edelim hocam. Suriye dedik, Irak dedik. O noktadan devam edelim. Suriye'de, İdlib'de maalesef rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Yine her gün onlarca insan katlediliyor, siviller. Tam bu noktada İdlib'de rejim güçleri Türkiye'nin gözlem noktalarının yakınına denk gelecek şekilde saldırılar düzenliyor. Ve dün de 3 askerimiz hafif şekilde yaralandı son bir saldırıda. Bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kasıtlı olduğunu değerlendiriyor ve Rusya'nın bu konuda işte rejime söz geçiremiyoruz açıklamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. İdlib mutabakatı tam bu noktada nerede duruyor, neden uygulanamıyor ve bundan sonra tekrar ederse gereğini yaparız diyor Türkiye.
Şimdi İdlib vilayet niyetinde olanların şöyle bir fotoğrafını çekecek olursak, orada sınıra yakın işte rakamlar çok afaki olmakla bile 2-3 milyon civarında insanın bu sınır bölgesinde işte mülteci pozisyonda Suriye'nin başka bölgelerine gelip buralara yığılmış çaresiz insanlar, evet, ve Türkiye'den gelecek olan ve Türkiye'ye de dünya ülkelerinden az buçuk bir yardım geliyor. Türkiye'de Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleri vasıtasıyla, ki Hüdayi Vakfı da bunun içerisinde, hı hı, o insanlara insani yardım ulaştırıyor. Fakat burada dikkati çeken bir şey var. Orada 3-4 milyon sığınmacı, masum sivil var ama bunların içerisinde sayıları işte 30 bin, 50 bin arası bir rakam telaffuz ediliyor. Evet. Bu El-Kaide'nin Nusra kolunun şu anda isminin Heyet-ü Tahrir-i Şam olarak son ismi bu şekilde. Onun da alanını genişlettiğini görüyoruz. Yani Türkiye 12 tane gözlem noktası koydu İdlib bölgesinde. Yani rejim ile Türkiye'nin koruması altında kalan o bölgede, evet, bizim Hatay'ın güneyinden başlayarak Hama Humus kırsalından Halep'e kadar bir yay çizen o 12 gözlem noktasıyla Türkiye çatışmasızlık bir ortam oluşturmaya çalıştı. Fakat biz insani olarak bir takım yardımlarda bulunur, bir taraftan Rusya ile rejimle vesaire uğraşırken Heyet-ü Tahrir-i Şam da ironik bir şekilde bu İdlib bölgesinde yönettiği alanları genişletti. Şimdi Rusya kesinlikle böyle bir şeyi istemiyor. Yani diyor ki oradaki bütün eli silahlı o Nusra türevlerinin hepsinin yok edilmesini istiyor. Ki onların bir kısmı da Türkistan coğrafyasından, Kafkasya'dan, evet, gelen unsurlardır. Amerika bunlara karşıymış gibi gösteriyor, gözüküyor ama perde gerisinden İsrail'in ve Amerika'nın bu tam böyle düşman gibi gösterdiği bu unsurları desteklediğini ben tahmin ediyorum. Evet. Çünkü Rusya o bölgede hava sahasını kontrol eden Rusya rejim bunlara düşman. Türkiye bunlardan haz etmiyor ki bunlar da Türkiye devletini ve rejimini küfür içerisinde nitelendiriyor. Peki bu insanlar aylardır burada ne yerler, ne içerler, hangi bölgeden lojistik alırlar? Peki Amerika bunları niye destekler veyahut da İsrail? Türkiye diyelim ki YPG bölgesine veyahut da Amerika'nın çıkarlarına aykırı operasyonlara kalkıştığında bir bakıyorsunuz burası karışıyor, çarşı karışıyor. İşte bunun nereden karıştığını bilmek açısından da önemlidir. Hı-hı. Yani Rusya bunların yok edilmesini isterken Amerika ve İsrail de bir taraftan onları bir köşede yedek olarak canını acıtmak istediği güçlere karşı kullanmak üzere tutuyor. Evet. Ve Türkiye'de bunları işte sivil halkla oradaki Nusra unsurlarının ayırt edip yok etmek o kadar kolay bir hadise değildir. Oraları görenler bilirler. İşte rejim güçleri adı altında oradaki İran'daki diyelim ki Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı var. Rusya da buna zımnen göz yumuyor. Yani Rusya'nın izni olmadan, Rusya'nın rızası olmadan orada kimse pek o kadar, evet, faaliyet yürütemez. Ancak Türkiye o özellikle 10 numaralı sanırım, hı-hı, güvenlik, evet, noktasına yapılan o saldırının tesadüf olmadığını elbette, hı-hı, ki karşı tarafta biliyor, Türkiye de biliyor. Türkiye rejimle oradaki saldırı yapanlarla muhatap olmak yerine büyük patronla Rusya ile görüştü. Yani bunun tekrar etmesi halinde gereğinin yapılacağını, bunun da çok sert bir cevap olacağını, bu da Rusya'nın hemen burnunun dibinde kontrol altında olan bir bölgede böyle Türkiye'nin bir operasyon yapması Rusya'nın da karizmasını, evet, çizer. Dolayısıyla birkaç görüşmeden hemen sonra yabancı basın ajanslarına önceki gün düşen haber işte İdlib bölgesinde ateşkes sağlandı diye Rusya dünyaya duyurdu. Yani o işler yani küçük lokal hareketler, hı hı, olabilir ama makro düzeyde Rusya'nın bilgisi olmadan, müsaadesi olmadan bu tür hareketlerin olmasını beklemek mümkün değildir.
Peki. Dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu hocam. Diyor ki Türkiye'nin Suriye sınırında kurulması planlanan PKK devletinin artık ihtimal dışı kaldığını söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Bunun somut bir şey ifadesi var mı? Bundan sonrası için orada artık o rüya kapanmış diyebilir miyiz bazıları için?
Şimdi Türkiye bu işin gereğini fiili olarak en güney uç noktasında İdlib'de gözlem noktaları, evet, koydu. Bu işin en doğu kısmında o pençe operasyonuyla Irak üzerinden lojistiği kesmeye çalıştı. Zaten bu YPG'lilerin Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmasının bir sebebi de birinci aşamada İran'a yönelikti. Yani İran'a bir operasyon veya abluka düzenlendiğinde burası hareketlendirilecekti. Evet. Türkiye o İran bağlantısını kesti bunların pençe operasyonuyla. Zaten Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı'yla Fırat'ın batısını temizledi ve Amerika habire şu anda insansız hava araçlarından tutun da her türlü sofistike silahları bunlara vermeye devam ederken bir taraftan da sinir harbi yapılıyor. Böyle psikolojik üstünlüğü kurulmaya evet. çalışıyor. Ve İbrahim Kalın'ın açıklaması da o. Yani siz ne kadar silah verirseniz verin, ne kadar lojistik destek verirseniz verin, biz buradayız, bin yıldır buradayız. Bir gün siz tası tarağı nasıl olsa toplayıp gideceksiniz, biz böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Bu AK Parti ile mevcut hükümetle alakalı bir şey değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi duruşudur. Yani hükümetler gelirler giderler, insanlar fanidirler, yaşarlar bir gün ölürler ama Türkiye Devleti böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini çok açık bir dille ifade ettiler. Karşı tarafta herhalde mesajı almıştır. Yani onlar mektupla bizi tehdit ediyorsa Türkiye de bu şekilde mesajını veriyor.
Tabii Suriye'nin kuzey sınırında bu oldu bittiye izin verilmeyeceği açıklanırken Irak sınırında da pençe operasyonu başlatılmıştı ve başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 48 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yüzlerce mağaranın da imha edildiği, bir o kadar da mühimmatın patlayıcının etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Irak'ın kuzeyindeki operasyona dair neler söyleyebiliriz hocam? Buradan devam edelim.
Güvenlik uzmanı bu işin siyasetini ve planlamasını yapan askeri uzmanların söylediklerine göre böyle dağda 30-40 yıldır kampı olan ya profesyonel olarak böyle gerilla taktiğiyle savaşan bir teröristi imha etmenin, ki zor bir coğrafya orası, 1'e 7'dir deniyor. Yani siz 7 askerinizi şehit verip bir terörist öldürdüğünüz zaman bu normal bir başarı kabul ediliyor. Şimdi biz pençe harekatında 48 terörist imha edildi, yani ne olacak? Sanki böyle bir küçük basit bir rakammış gibi, ki o coğrafyada hava destekli, helikopter destekli ve Türkiye'nin de en uzman profesyonel seçkin birlikleri gidiyor, ki askerliğin de yani Türkiye'de bir sessiz bir devrim oluyor. Mesela yine askeri uzmanların vermiş olduğu bilgi, yani siz diyor bir askere misal eğitim veriyorsunuz, silah kullanmayı vesaire, ona 10 bin lira yatırım yaptınız. İşte bir silahı, bir tankı nasıl kullanacağını öğrettiniz. Bir yıl sonra terörist olup gidiyor.
Evet, eskiden öyleydi.
Yani o şeyde bir nevi boşa gidiyor. Zaten Türkiye'de yüz binlerce işsiz genç var. Dolayısıyla biz bunları bir aylık eğitimden tabi tutalım. Bedelli olmak isteyenler, 550 binin üzerindeki Türkiye'nin 700 bin civarında askerlik çağında olan genci var. 550 bini bunun diyelim ki muvazzaf olur. Geri kalanı 150 bin civarında bedelli olur. Onlardan da askerliğe yatkın olanı bir 6 ay daha
eğitelim.
2 bin lira maaşla eğitilir. Belki onların içerisinden işte uzman çavuşla, yedek assubayla geçişler olur. Böylece Türkiye yavaş ve derinden profesyonel askerliğe geçiyor, ki dünyanın şu anda en güçlü ordusu Amerika'dır. Amerika'da insanlar zorunlu askerlik yapmıyorlar. Yani
evet.
Şu anda Amerika CENTCOM dediğimiz birlikle Japonya kıyılarındaki, o Pasifik'te de, Atlantik'te de, Hint Okyanusu'nda da, Akdeniz'de de, her yerde var. Ama zorunlu asker olarak değil bunlar, işte deniz piyadeleri diyoruz vesaire. Türkiye'de insansız hava araçlarını üretti, Atak helikopterini, Altay tanklarını üreten Türkiye artık bu alet ve ekipmanları kullanacak profesyonel askeriyle de şu anda pençe operasyonunu yapan birliklerin içerisinde, böyle askere gitmiş de bir yıl sonra terörist olacak hemen hemen yok.
Yok.
Ya evet. Bunlar olmaması da gerekir. Zaten o gariban Anadolu çocuğu nasıl oradaki profesyonel teröristle mücadele etsin? Ona ancak profesyonel olarak bu işi yapan komandolarla cevap verirsiniz. Ve çok mesela gelen şehitler içimizi dağılıyor ama gelen şehit sayısıyla imha edilen terörist sayısını kıyasladığımızda başarının ne kadar büyük olduğu da
Evet,
ortaya çıkıyor. Yani 1'e 7 diyorlar dünya ortalaması. Bu yönüyle de önemlidir. Fakat bir taraftan da biz İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerimizi düzeltmeye de çalışıyoruz. Irak merkezi hükümetiyle ilişkilerimizi zaten her zaman iyi tutuyoruz. Böylece biz bir taraftan hem Irak merkezi hükümetiyle hem şu anda yeni o Neçirvan Barzani ile olan ilişkilerimizi sıcak tutup ama öbür taraftan da en ağır balyozu teröristlerin başına vurarak yani biz Kürt halkıyla normal yasal yönetimlerle değil terörle ve teröristle mücadele ettiğimizde bütün dünyaya mesaj olarak veriyoruz.
Şimdi Irak Kürt bölgesel yönetiminden bahsettiniz. Orada bu referandum sonrası bölgesel başkanlık statüsü kaldırılmıştı. Yeniden tekrar ihtas edildi ve Neçirvan Barzani bölgesel Kürt yönetimi başkanlığına seçildi. Orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da o törende yer aldı ve Türkiye'de de konuşuldu. Tepkiyle de karşılandı bazı çevreler tarafından. Bunu nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi Türkiye'nin dış politika olarak tezi şu. Yani Irak merkezi hükümetinin de kabul ettiği İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerini iyi tutmak ister Türkiye.
Evet.
Hatta Barzani'nin yani bu
Mesut
Barzani'nin Diyarbakır konuşması olmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte. Çözüm süreci masadaydı ve Türkiye'nin tezi şuydu. İran kuzeyindeki, Suriye'nin kuzeyindeki hatta İran'daki bütün Kürtlerle Türklerin ortak bir geçmişi vardır. Biz birlikte olarak yeni kurulacak Orta Doğu coğrafyasındaki düzende birlikte hareket etme kararı alınmıştı.
Evet.
Fakat hemen arkasında Kandil'deki beslemeler okyanus ötesinden gelen sufle ile hendek kazmaya başladı.
Evet.
Ve askerlerimize karşı katliamlar yapınca çözüm süreci de yıkıldı. Hı hı. Ve olay bugüne geldi. Yani Türkiye makul bir şekilde İran kuzeyindeki o bölgesel Kürt yönetimiyle de hatta şu anda perde gerisinden Suriye'nin kuzeyindeki Kürt aşiret önderleriyle de görüşmeler yapılıyor. Yani bunu devletin ilgili birimleri yapar. Siyasetçiler en son imzayı atarlar. Ama biz hep bugüne kadar bu işleri ihmal ettik. Hep işte İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar geldiler. Oradaki yerel yöneticilerle bir takım anlaşmalar imzalayıp hep de Türkiye'nin aleyhine oldu. Türkiye'de artık en iyi savunmanın ülke dışında aktif rol oynamak olduğunu gördü. Gerek teröristlere karşı operasyon olarak gerek oradaki siyasi dengeleri etkileme bakımından da ilgili birimleri vasıtasıyla bu görüşmeleri yapıyor ve doğru yapıyor.
Son olarak bu bölümde şunu da soralım hocam. Bu şekilde noktaya dayalım medeniyet coğrafyamızın ilk bölümünü. Suriye'nin kuzeyinde bu PYD-PKK'nın hakim olduğu bölgelerde tahıl noktasında rejimle bir mücadele başlamış. Ne yaşanıyor tam olarak bize anlatır mısınız?
Şimdi Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırından itibaren 100 kilometre, 150 kilometre güneye kadar olan o Kamışlı, Haseke'den Ayn el Arab'a kadar olan o bölge Suriye'nin aynı zamanda tahıl ambarı. Onu son 7-8 yıldır hep kurak geçiyordu. Fakat bu yıl baharda bol yağış alınca son yılların en verimli hasadı oluyor şu anda. O YPG-PYD'liler bu çiftçilerin elinden ucuz bir fiyata bu ürünleri alıp stoklamak istiyor. Çünkü var olabilmek için karnınızı doyurmanız gerekiyor o coğrafyada. Denizle bağlantınız yok. Rejim bir hamle yaptı orada. Kendi ülkesinin bir bölümünü işgal eden o YPG'lileri bypass ederek çiftçilere dünya piyasasında üzerinde bir fiyatla ürünlerini satın almayı teklif etti. Çiftçiler de doğal olarak size kim daha fazla para verirse ona satar ürünlerini. Şu anda YPG'liler köylüleri tehdit ediyor. Yani rejime buğdayınızı satarsanız şöyle yaparız böyle yaparız. İşte şu anda Bir de gizliden gizliye Esad rejimiyle YPG'liler arasında şu anda bir tahıl krizi. Bu önümüzdeki bir geçtiğimiz hafta başlayıp önümüzdeki günlerde de sözüne evet. vuracak. Çünkü YPG orada var olabilmek için o tahılı stoklamak ve elinde tutmak zorunda. Hı hı. Rejimin de buna ihtiyacı gerçi dünyadan başka yerlerden de temin eder ama kendi coğrafyasındaki o ürünü de onlara kaptırmak hı hı. istemiyor. Yani böyle bölgesel olarak küçük gibi gözüken ama dengeleri etkileyecek unsurlarında var olduğunu bilmek gerekiyor.
Hı hı. Ki daha önce rejimle PYD-PKK arasında su krizi anlaşması, petrol krizi elektrik yer yer yaşanıyordu.
Şunu da bilmemiz gerekiyor. Yaklaşık %25-30 civarındaki bir bölgeyi kontrol ediyor YPG'liler. Burası Suriye'nin hem gıda hem de enerji evet. petrol ve doğalgaz bakımından en zengin bölgesini oluşturuyor. O Rakka'dan daha hı hı. güneye Ebu Kemal'a kadar olan bölgeler.
Evet hocam.
Petrol bakımından zengin. Kuzey Türkiye sınırı ise tarım bakımından önemli bir potansiyele sahip.
Peki hocam. Bu bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla stüdyomuzda neler olup bittiğine dair kafa yoruyoruz. Ve hocam, bu haftanın en önemli gündem başlıklarından biri de Umman Körfezi'nde yaşanan gemi krizi. Ne oldu peki? Hemen bakalım. Umman Körfezi'nde dün sabah Norveç ve Japonya'ya ait iki yakıt tankerine saldırı düzenlendi. Gemilerden biri battı. Görev yapan 44 mürettebat kurtarıldı. İşin ilginç yanı şu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran'la ABD arasında ara bulucu olabileceğini söyledi. Bu konuda görevi üstlenebileceğini ifade ettikten hemen sonra böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Bir Japonya'ya ait yakıt tankeri de hedef alındı. ABD ki ABD Başkanı Donald Trump da bu işin arkasında İran olduğunu söylüyor. Elimizde deliller var diyor. İran böyle bir şey kabul etmiyor. Tam olarak neler olup bitiyor Umman Körfezi'nde? İran'a yönelik yeni bir baskı aracı mı oluşturulmaya çalışılıyor? Buyurun hocam.
Şimdi Umman Körfezi dediğimiz yer hemen Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçtik sonra Hint Okyanusu'na açıldığımız bir nokta. Yani İran'la Umman arasında kalan, yani Hürmüz Boğazı'nın biraz açıldığı bir noktada evet. Bu gemilere saldırı düzenleniyor. Şimdi İran'da Japon Başbakanı görüşme halindeyken İran'ın böyle bir operasyon yapması aklen, mantıken ve siyasi olarak da İran'ın hiçbir kazancı olmaz. Zaten İran'da böyle bir şey yapmadığını söyledi. Hı hı. Amerika diyor ki ısrarla İran bunu yaptı diyor. Biz uydudan gözlemledik vesaire. Fakat Amerika'nın geçmişteki sabıka kaydına baktığımızda Saddam döneminde o zamanki Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve diğer Amerikan Pentagon yetkilileri ısrarla kitle imha silahları üreten bir Irak'tan bahsettiler. Hı hı. Bir yalanı o kadar çok tekrar ettiler ki sonradan herkes dedi ki acaba koskoca Amerika burada kitle imha silahları var diye yüzlerce defadır beyanat veriyor. Herhalde bizim bilmediğimiz onların gördüğü teknolojik bir aletle böyle bir şeyler görüyor dediler. Irak'ı işgal etti. Dediler ki ya öyle bir şey yokmuş.
Evet.
Yani kendileri itiraf ettiler yalan söylediklerini. Yani Amerika bir yere çökmek istediğinde veyahut da stratejik çıkarlarına aykırı bir durum söz konusu olduğundan çok kolay yalan söyleyebiliyor. Burada da ya ben İran'ın doğru söylediğini ve Amerika'nın burada iftira attığı konusunda evet. yani geçmiş olaylardan bir analiz yaptığımızda oraya çıkıyor. Çünkü İran'ın böyle bir olaydan bir kazancı olmaz.
Hı hı.
Diğer taraftan Japonya açısından baktığımızda Japonya Orta Doğu coğrafyasından Suudi Arabistan, İran ve Körfez ülkelerinden petrol ihtiyacını karşılıyor. Buna karşılık da ihracatın büyük bir bölümünü bu bölgeye yapıyor. Yani İran'a uygulanan ambargodan nasıl ki Türkiye olumsuz etkileniyorsa aynı şekilde Japonya'da etkileniyor. Dolayısıyla bir arabulucu pozisyonuna geçmesinin sebebi de mesela Trump son dönemlerde iki ülkeyi ziyaret etti. Biri Japonya, biri İngiltere. Yani evet. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini müşteri gibi görüyor. İşte Rusya'yı, Çin'i hasım olarak görüyor veya Kore'yi haydut devlet olarak görüyor. İşte kendiyle böyle göz mesafesinde konuşabileceği birkaç ülkeden biridir. Japonya ve İngiltere. Evet. İşte Japonya burada arabulucu rolüne soyunmasının sebebi hem kendi milli çıkarları açısından hem de işte bir katkım olur mu gibisinden. Evet. İran ve iki tarafla da konuşabilme yeteneğine sahip bir ülke olarak devreye girdi. Fakat anlaşılıyor ki gerek bölgedeki Amerika-İsrail lobisinin etkisinde olan Körfez'deki bazı ülkeler de bunu yapmış olabilir. Hı hı. Amerikan oradaki deniz kuvvetlerine ait birlikler de yapmış olabilir ama İran'ın yapması çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Peki. Sudan'la devam edelim. Sudan'da bir darbe gerçekleşmişti. Halk bu darbeye destek vermişti. Sonrasında bu askeri konsey halkın talepleriyle uyuşamadı. Son olarak bayram öncesi Arefe günü zannedersem hocam. Bu gösteri düzenleyen halkın üzerine askerler ateş açtı. Yüz dolayında Sudanlı katledildi. Onlarcası yaralandı. Son olarak bu geçiş döneminde de anlaşamadılar. Sudan'da olup bitene bakalım biraz da.
Evet. Şimdi Sudan'da aslında göz göre göre her şey geliyorum dedi. Ömer el-Beşir'i devirmeyi isteyen Sudan muhalefeti aslında ekonomik olarak son yıllarda durumunun kötüleşmesini de gündeme getirerek sokaklara döküldüler. Yani talepleri o yönüyle haklıydı. Fakat Ömer el-Beşir'i götürdükten sonra onlar daha adil, daha hakkaniyetli, daha demokratik ve evlerine daha çok ekmek götürebilecekleri bir düzenin kurulması hayaliyle sokağa çıkmışlardı. Ama görünen o ki askeri darbe Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğünde 3 milyar dolarlık bir yardımla darbeyi adeta kendi yörüngelerine çevirmeye başladılar. Ve ben o ilk darbenin olduğu günlerde şunu söylemiştim. Yani orada parayı kim verirse darbe sürecini o yönetir diye. Mesela Türkiye çok kötü bir zamanda yakalandı. Ekonomik olarak biz de şu anda kendi canımızın derdine düştük. Mesela 3 yıl önceki, 5 yıl önceki bir Türkiye olmuş olsaydı ekonomik olarak yani onları belli ölçüde finanse edip olayın daha başka boyutlara geçmesini sağlayabilirdi. Hı hı. Şu anda o parayı komutanlara veren güçler bir takım suflelerle taktikler veriyor. İşte onların önde gelen insanlarını önce tutukladılar. Sonra halkın üzerine ateş açtılar. Yüzlerce insanın ölümünden daha öte tecavüze uğrayan kadınlardan bahsediliyor. Nehre öldürülüp Nil Nehri'ne atılan ve yani bu belirtilen sayının çok üzerinde insanların katledildiğinden bahsediliyor. Ve bu da dünya medyası çok fazla gündeme getirmiyor ve El Cezire'nin kapatılması da zaten bu işin bir ön provası gibiydi. Evet. Fakat Sudan halkı beklenenin üzerinde bir basiret göstererek sivil itaatsizlik adı altında yani hayatı durduran eylemler yapıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde eğer bu kepenk kapama, sivil itaatsizlik hareketleri başarılı olursa muhtemelen olayın rengi değişir. Ama öbür türlü silahlı olarak veya eylem yaparak bu askeri gücün önünde durmak pek de fazla mümkün değil.
Bu arada Sudan'da çok ilginç bir şey de yaşanmış hocam. Onu hemen paylaşayım sizinle. Sudan'da askeri geçiş konseyi sözcüsü ve siyasi komite başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında askeri darbe girişiminin bastırıldığını ifade ederek olaya karışan gözaltındaki bir grup askerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtmiş. Yani darbecilere karşı bir başka yani darbe girişimi de gerçekleşmiş.
Şöyle, Ömer el-Beşir'i bu askerlerin çoğu seviyordu, destekliyordu. Evet. Yani bunlar kanlı bıçaklı insanlar değil. İşler biraz rayından çıkınca o ekibin içerisinde bir kısım, bir klik hemen karşı darbe yapma girişimi bunlar içerisinde de olması çok
normaldir.
Çünkü yani önceki askeri yönetime muhalif olan veya halka muhalif olan bir asker yok ortada.
Evet.
Bu nedenle de bu tür hareketlerin önümüzdeki günlerde olması beklenebilir.
Peki. Şimdi çok önemli bir başka konuya değinelim. Mali'de, Nijerya'da bir şeyler oluyor hocam. Zaman zaman köylere saldırılar düzenleniyor farklı kabileler tarafından ve onlarca, yüzlerce insan katlediliyor. Son olarak da Mali'de 195 kişinin katledildiği bilgisi ulaştı. Orada neler yaşanıyor? Bir kabile savaşları mı planlanıyor oralarda, Afrika'da? Bu konuyu bize anlatır mısınız hocam?
Şimdi dünyayı yeniden dizayn etmeyi hedefleyen güçler hep taşeron kullanıyorlar. Mesela Suriye'nin, İran olduğu yerde bu DAEŞ kanalıyla bölgeye girdiler ve şu anda diyelim ki bugün savaşın bittiğini düşünelim Irak ve Suriye'de. Şimdi oradan Nijerya'ya geçeceğim.
Evet.
Bugün bittiğini düşünelim. Öyle bir yara açtılar ki Kürtler ve Araplar arasında, o Rakka'da, Deir ez-Zor'da, Musul'da vesaire. Şimdi bu birkaç nesil unutulmayacak derecede birbirleriyle husumet açtılar. Mesela bu Boko Haram örgütünün ortaya çıkması ve Mali'de başladı bir Fulanilerin liderinin olduğu bir köye baskın düzenlendi. Hı-hı. Çok sevilen bir kabile lideri katledildi ve o katleden grup olarak gösterilen, yani isim olarak işte şunlar yaptı denilen kişilere karşı da bu defa karşı taraf bir baskınla, yani sayılar da 50'li, 100'lü, 200'lü rakamlarla ifade edilen insanlar hayatını kaybediyor. Hı hı. Ve bunun sonucu şu olacaktır. Yani ölen veya öldürülenlerin sayısının ne kadar olduğu önemli değil. Bir sonraki sefere daha büyük bir kalkışmayla karşı tarafa zarar verdirmek isteniyor ve o bölgelere bakıyorsunuz, mesela Mali'nin bu kabile arası savaşların olduğu yer genelde uranyum bakımından zengin. Hmm. O Nijer'de de aynı şeyi görüyoruz. Yani Fransızlar, Amerikalılar o bölgedeki kaynakların üzerine konabilmek için önce oradaki kabileleri birbirine düşürüyorlar. Daha sonra da ara bulucu olarak onları koruyup kollayıcı olarak 3-5 bin askerle oraya geliyorlar ve 20-30 milyon nüfuslu ülkeleri 3-5 bin askerle kontrol edip kaynaklarını kendi ülkelerine transfer edebiliyorlar. İşte bunu görecek bir üst akıl olmayınca da onlar hala işte falan kabile benim insanıma şunu yaptı, hayvanlarımı telef etti vesaire, hep küçük hesaplarla hareket ediyoruz. Mesela en son ben o Kamerun'un kuzeyindeki Marwa bölgesinde görmüştüm. Yani insanlar çok fakirler ama İslam onların hayatlarının, mesela Mali'nin %95'i filan Müslüman.
Evet.
Nijer'in kuzeyi tamamen Müslüman. Bu söylediğimiz hadiselerin yaşandığı yerlerdeki halkın kahir ekseriyeti %90'ın üzerinde Müslüman nüfus buralar. Ve oradaki İslam anlayışı şöyledir. Yani ezan okunuyor, bir bakıyorsunuz 14 yaşındaki, 15 yaşındaki ergen çocuk, delikanlı hemen o tozun toprağın içerisinde abdestini alıyor. Allahu Ekber diyor o şeye, yani düz toprağın üzerinde secde yapıyor, namazını kılıyor. Yani namaz, bizde mesela diyor ki çocuk namaza kalkmıyor, işte gençtir, namazı ihmal ediyor vesaire. Hayatları İslam'la hemhal olmuş insanlar bunlar. Fakir ama normal şartlarda mesela bir Somali'de Türkiye'den daha fazla hafız olduğunu görüyoruz. Yani İslami bilinç düzeyi, ibadetleri Türkiye'deki insanlardan daha ön planda olan insanlar bu bölgedeki insanlar. Peki bu yaşananlara bakıyorsunuz, yani fakirlik diz boyu, insanlar temiz suya, yeterli gıdaya ulaşamazken son model sofistike silahları ele geçirip birbirlerini katledebiliyorlarsa, bu perde gerisinde bir senaryonun olduğu apaçık ortadadır. Mesela şeyde daha önce anlatmıştım, Yaoundé'de Kamerun'daki havaalanından çıkarken benim pasaportta daha önce bir Kudüs'e gitmişliğim vardı. O Kudüs damgası, İsrail damgası falan görünce Umre, Hac şeyinde, Suudi Arabistan vesaire. Şüphelendi adam. Hani tekrar aradı. Valizimi didik didik yaptı. Dedim ya bu ne oldu? Bir Afrika ülkesinde oradaki arkadaş dedi ki yani bunlar bütün havaalanları Kamerun'da başta olmak üzere bu bölgedeki Batı Afrika'daki havaalanlarındaki kontroller hep İsrail'in denetiminde.
Evet.
Yani havaalanı hizmetlerinin şeyini ihalesini alıyor ama sonuçta kim nereye gidiyor, nereden geliyor ve bütün bu işlerin karıştırında yani İsrail küçücük bir devlet gibi gözüküyor ama şeyini karıştırırsanız oradaki katliamların içerisinde birilerinin CIA'nin ve İsrail'in parmağının olduğunu açıkça görebilirsiniz.
Evet.
Ve bunu görecek yerel kabile bazındaki firasetli Müslümanlara ihtiyaç var.
Evet. Peki hocam devam edelim bir başka konuyla. Az önce İsrail'den bahsettiniz. İsrail'in Filistin'e yönelik, Gazze'ye yönelik saldırıları zaman zaman devam ediyor. Hava saldırılarıyla ya da Gazze'de balıkçılara yönelik saldırıları oluyor. Balıkçıların avlanma millerini kısıtlıyor İsrail askerleri. Orada yaşananlara dair son bilgileri sizden alalım.
İsrail Camii'nde de oradaki mühendislerle ilgili bir tutuklama kararı.
Evet. Yine Aksa'ya da Yahudi yerleşimciler tarafından baskınlar düzenleniyor. Bu konuda sizden son durumu dinlemek istiyoruz.
Şimdi yapılan hadise şu. Her gün sistematik bir şekilde oradaki Filistinlere uygulanan baskı, zulüm hadiseleri artık insanlar tarafından kanıksandığı için ya yine aynı haber deyip insanlar biraz da üzüntü verici hadiseleri çok fazla duymak istemediğin için bu vakayı adiyeden oldu. Fakat Filistinliler bu çileleri çekerler, buna katlanırlar. Fakat daha da vahim olanı İsrail planına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Süleyman Mabedi'ni inşa etmeleri gerekiyor. Onların inancına göre bu evangelistlerle Siyonistlerin ittifakının hep dünyada dile getirilen unsurlar odur. Hatta en son İsrail'de yapılan erozyon şarkı yarışmasında Madonna'nın çıkıp 11 dakikalık şarkı adı altında Hristiyanlık ve satanizm ritüellerini şey yapan, zaten o biz Madonna diye gençler şey yapıyor ama o Meryem Ana'dan geliyor ismi ve büyük sermaye Hristiyanların o satanist kesimlerinden oluşan bu sermaye birikimleri bize sanatçı adı altında o şeylerde, fragmanlarda ve sosyal medya kliplerinde gençler onu duya bir bakıyorsunuz annesiyle babasıyla çocukların arasında uçurumların olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi hesaplı kitaplıdır ve oradaki şeylere dikkatlice bakılırsan Süleyman Mabedi'nin görüntüleri var.
Evet.
Yani bu geçtiğimiz günlerdeki erozyon şarkı yarışmasında İsrail'de yapıldı. Yani peki Süleyman Mabedi nerede yapılacak? Şu andaki Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde. Yani adamlar göstere göstere Mescid-i Aksa'nın altına uyuyorlar ve bir gün o kendiliğinden altı çöktükten sonra da çok geç olacaktır ve bu böyle her gün bize böyle göstere göstere gelen bir nasıl ki böyle makas atıp 150 kilometre hızla giden bir arabanın bir yere toslayacağı belli işi, bu Mescid-i Aksa ile ilgili İsrail'in yaptığı da göstere göstere geliyor. Buna da karşı sadece Türkiye'nin değil bütün İslam dünyasının bir şekilde tepki göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, bu arada son bir bilgi paylaşalım. Moldova Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak kararı almış.
Yani şöyle Moldova gibi Polonya gibi Romanya gibi ülkelerin çoğu ekonomik olarak iflas ettikleri için bunlar bu çok uluslu sermayenin kucağına oturdular ve onların hükümetleri ve aldığı kararlar tamamen onların dikte ettirmesiyle olan şeylerdir.
Peki.
Oradaki halkın da çok da umurunda değil zaten Kudüs veyahut da Orta Doğu'daki hadiseler.
Peki hocam. Son bir iki konuyu paylaşalım ve noktalayalım bu haftada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gitti bugün. Bu bilgiyi paylaşalım. Tacikistan ziyaretine dair neler konuşulabilir? Evet. Bir de son olarak Kazakistan'da bir seçim gerçekleştirildi. Hı hı. Nursultan Nazarbayev istifa etmişti. Yerine de Tokayev geçmişti ki seçim kararı aldı o da ve %70'lik bir oy oranıyla Kazakistan'ın yeni lideri seçildi. Görevine de başladı. Yemin ederek yeni Kazakistan'a dair Tokayev'in yeni dönemine dair neler söylemek istersiniz?
Evet. Kazakistan bizim İslam dünyasının, Türk dünyasının örnek alması gereken bir dizi hadiseler yaşadı geçtiğimiz dönemde. Onu kısaca özetle söyleyecek olursak 1989 yılındaki nüfus sayımında Kazakistan'ın %42'si Kazak, %38'i Ruslardan oluşuyordu. Evet. Ve Ruslar ülkenin kuzeyinde en verimli topraklar olduğu sanayi bölgelerinde ve maden yataklarının üzerinde yaşıyorlar idi. Nazarbayev 1991 yılındaki bağımsızlıktan bugüne kadar çok sistemli bir şekilde doğumları teşvik ederek,
evet,
Rusların Rusya'ya göçmesini teşvik ederek derinden, yavaştan öyle bir politika izledi ki bugün Kazakistan'da yaklaşık nüfusun %70'i Ruslar, pardon %70'i Kazaklar, %20'si Ruslar olarak, hı hı, demografik yapıyı değiştirdi. Kademe kademe Kazak kültürünü, İslam kültürünü işlemeye çalıştı ve bugün Kazakistan Latin alfabesine de geçiyor bizim Türk dünyasıyla ilişkileri geçirmek adına ve Kazak parlamentosundan ömür boyu liderlik yetkisini almıştı Nazarbayev. Yani ölünceye kadar Kazakistan'ın başkanı idi. Dedi ki ben başkanlıktan ayrılıyorum ve başkanın da yetkileri fazladır. Bir takım yetkilerini, hı hı, parlamentoya ve meclise devretti. Arkasından da yeni halefini Tokayev'i aday gösterdi. Yani kendisi çekiliyor bir aksakal olarak.
Evet.
Ülkenin manevi bir lideri olarak duruyor. Ve sağlığında ifadesi şu: ben faniyim, bir gün öleceğim ama yerime geçecek, ülkeyi yönetebilecek liderleri de yetiştirmem gerekiyor dedi.
Evet.
Yani bizim ülke, yani İslam dünyasındaki insanların kendi yerine geçebilecek liderleri de sağlığında yetiştirip yerine koyup bir kenara çekilip bunların, hı-hı, da mesela bakıyorsunuz büyük holdinglerde adam emekliymiş gibi yapıyor, çocuklarına devrediyor ve takip ediyor işleri.
Dışarıdan takip ediyor. Evet.
Evet. Yani bizim yöneticilerimizin de son nefesine kadar koltukta kalmak yerine bu Nazarbayev'den almaları gereken ders vardır diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı böyle birkaç ülkeyi kapsayan hep seyahatler yapıyor idi. Uzunca bir zamandır bu seçimler ve ülkedeki, hı hı, takım sıkıntılar nedeniyle yapamıyordu ve Tacikistan ziyareti de Orta Asya ve Afganistan özelinde, Afganistan, Pakistan, Tacikistan, o bölgelerde şu andaki bizim bölgemizdeki DAEŞ'in bir kısmını Amerika oraya transfer etti. Hı-hı. Yani onlarla ilgili de görüşmelerin olacağını sanıyorum ve ekonomik, siyasi, kültürel alanda Tacikistan bizim dost ve kardeş olduğumuz bir ülkedir. 9 milyona yakın bir nüfusu vardır ve Farsça konuşan fakat Sünni Müslüman olan bir halktır Tacikler.
Evet.
İnşallah hayırlı gelişmelere, hı-hı, vesile olur bu gezi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu konularla programımızı noktalayalım. Haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamızda yeni konu ve gündem başlıklarıyla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hayırlı akşamlar,
hayırlı
değerli
akşamlar
dinleyenler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.